Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bendeniz Nuri Özkan, İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimiz yani İGEDER'imizin adına hazırladığımız eğitim programı dünyasında yine birlikteyiz. Bugün her zamankinden farklı olarak sadece İGEDER'in adını almanın ötesinde İGEDER'in bir faaliyetinden bahsediyor olacağız. İGEDER biliyorsunuz öğretmenlerimizin mesleki gelişimine ve kişisel gelişimine katkı sunan bir sivil toplum kuruluşudur. 2006 yılından bu tarafa bu hizmeti, bu vazifeyi İGEDER yapmaktadır. Dolayısıyla İGEDER'in mesleki gelişimi açısından öğretmenlere çok ciddi katkısı var. Uzaktan eğitimle de bu çalışmalar yapabildiği gibi bununla birlikte konferanslar, zirveler, zirve çalışması, yine bazı branş öğretmenlerimize dönük akademik çalışmalar yapıyor ve Türk Milli Eğitim Sistemi'ne ciddi bir şekilde katkı sunduğunu hepimiz biliyoruz. Zaman zaman da bu programda, yani Eğitim Dünyası programında İGEDER'in faaliyetlerinden bahsettiğimizi hatırlıyorsunuz kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz. Bugün de yine İGEDER adına bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Bu sefer gelecekte öğretmen olacak, eğitim fakültesini kazanmış ve eğitim fakültesi okuyup orayı bitirdikten sonra ülkemizin her bir köşesinde çocuklarımıza dokunacak hanımefendi, beyefendi, çocuklar yetiştirecek, ülkemize katma değer katacak, mutlu çocuklar yetiştirecek olan öğretmenlerimizi konuşacağız. Yani geleceğin öğretmenlerini konuşacağız. Dolayısıyla bugün İGEDER'in Geleceğin Öğretmeni Akademisi'ni Eğitim Dünyası programında 40 dakikalık söyleşi içerisinde gerçekleştireceğiz. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, kiminle bu programı yapacağız? İnşallah İGEDER'in bu programın uygulayıcısı, uygulama koordinatörü Ayhan Yılmaz beyefendi kardeşimizle bu sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Ayhan Yılmaz kardeşimiz Geleceğin Öğretmeni Akademisi'nin uygulama koordinatörü. Gerçekten önemli bir sorumluluk almış. Kendisini zaman zaman programlarda tanıyorum. Çok özverili, gayretli çalışıyor. Kendisinin koordine ettiği bu program hakkında birazdan detaylı bilgi alacağız. Çünkü bizler biliyoruz ki öğretmenlik mesleği çok kutsaldır. Bu öğretmenlik mesleğini yapacak öğrencilerimiz, üniversite okuyan gençlerimizi şimdiden o dünyaya hazırlamanın bir görev, bir vazife olduğunu bendeniz bir eğitimci olarak da önemsiyorum. Çünkü eğitim fakültesindeki öğretilen akademik bilgilerin yanında sahayla içli dışlı olmaları, sahadan birilerinin bu çocuklarımıza dokunmuş olmaları, gençlerimize dokunmuş olmalarının çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani üniversitedeki aldığı bilgilerin yanında sahadaki iyi bir öğretmenin yanında staj yapması, onu modellemesi ve onun tezgahından geçmesinin de ayrı bir katkı sunduğunu hep görmüşümdür. Dolayısıyla aslında Geleceğin Öğretmen Akademisi de bu çerçevede planlanmış bir çalışma. Ben gerçekten bu çalışmayı bugün sizlere sunmuş olmaktan dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum ve bugün bize zaman ayıran değerli konuğumuz Ayhan Yılmaz Bey kardeşimize de radyomuza hoş geldiniz, safa getirdiniz diyorum.
Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederiz. Hakikaten güzel bir giriş oldu. İnşallah bu minvalde Geleceğin Öğretmen Akademisi programımızı değerli dinleyicilerimizle paylaşıp adaylarımızı bu akademiye beklemiş olacağız hocam.
İnşallah. Teşekkür ederiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir öğretmen Nurettin Topçu'nun ifadesiyle ruhların sanatkarıdır veya bir ülkenin gelişimi aslında bir öğretmenle başlar. Bunu çok sık kullanıyorum. Her şey bir öğretmenle başlar. Bunu Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar kitabını okursanız oradan da görürsünüz. Eğitimde zaman zaman örnek verdiğimiz veya örnek alındığını duyduğumuz işte akademik çalışmalarda ön plan çıkan bir Finlandiya örneği var. Uzak Doğu'dan Singapur örneği var. Bu iki ülkenin gelişmişliğinde de temel çalışma öğretmenlerin topluma kattığı değerdir. Dolayısıyla her şey bir öğretmenle başlar. İşte o bir öğretmen eğitim fakültesine mezun olup yurdumuzun her bir köşesinde çocuklarımızın gönlüne dokunacak olan o bir öğretmen için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Amacımız yıldızlaşmış bir Türkiye için hiçbir çocuğumuz kaybolmasın, zayi olmasın. Gayretimiz, çabamız bu. Bu anlamda İGEDER'imize şükranlarımızı bir kez daha iletiyoruz. Evet, Ayhan Bey, Geleceğin Öğretmeni Akademisi adını verdiğimiz bir program ve eğitim fakültesini okumakta olan gençlerimize hitap eden bir program.
Evet hocam.
Bir akademi, gerçekten adı üzerinde bir akademi. Geçtiğimiz 1,5 yıl içerisinde uzaktan eğitimde birlikte yürüttüğümüz bir akademiyi önümüzdeki eğitim yılında da inşallah devam ettireceğiz. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Bu ulvi vazifeyi üstlendiğiniz için şükranlarımı iletiyorum. İGEDER'e teşekkür ediyorum, yönetim kuruluna bu çalışmayı devam ettirdiği için. Şimdi öncelikle bu akademi kimlere hitap ediyor? Bu akademiye nasıl başvuru yapılıyor? Akademi ne kadar süre devam edecek gibi buradan başlayalım. Siz konuşmanızı yaparken unuttuğunuz bir şey olursa ben devam eder sorularımı sorarım inşallah dinleyicilerimiz adına, olur mu efendim?
Hay hocam, teşekkür ederiz. Hocam, Geleceğin Öğretmen Akademisi lisans düzeyindeki öğrencileri hedeflemekte. Burada erkek öğrencilerimizin katılım yapmalarını bekliyoruz. Lisans öğrencilerini İstanbul'da okumakta olan öğrencilerden alacağız. Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat, İlahiyat ve İslam İlimler fakültelerinde okuyup öğretmenlik mesleğini tercih edecek adaylarımız, öğretmen adaylarımız bu akademiye katılım sağlayabilirler. 3 yıllık bir akademi programı hocam. Bu akademi programının 3 yılında İlk 2 yılı eğitim süreçleriyle devam edecek. Bu eğitim süreçlerinde hem teorik bilgiyi almış olacaklar hem de uygulamalı eğitimlerle belki süreç içerisinde değinmiş olacağız. Kendileri de bir şeyler üreterek o sınıf içi etkileşimi daha fazla artırarak bazı eğitimler almış olacaklar. Bu 2 yıllık birikimi de son 1 yılda, 3. yılında uygulayabilecekleri bir staj imkanı sunmuş olacağız. Özellikle öğretmenlik mesleğine başlamadan önce hem teorik bilgiyi hem uygulama bilgisini kazandırabilirsek, buraya katkı öğrenciler açısından sağlayabilirsek, 3. yıldaki staj süreçleri çok ciddi bir kazanım elde etmiş olacak bu anlamda öğrenciler. O kazanımla beraber sınıf içindeki süreçleri daha iyi kontrol edebilecekler, eksiklerimizi orada daha iyi tölere etmiş, görmüş olacağız. Ve onlar için de öğretmenlik süreçlerine başlarken 3 yıl boyunca güzel tecrübeler, iyi birikimler elde etmiş şekilde çocuklarıyla, öğrencileriyle öğretmenlerimizi bulaştırmayı hedefliyoruz,
evet,
hocam.
Evet, çok teşekkür ederiz. İnşallah amacına ulaşacağına inandığım bir program. Programın 30 kişiyle sınırlı olduğunu söylediniz. Lisans öğrenciler başvuru yapabiliyor. Erkek öğrencilerin başvuru yapabileceği bir program. Peki yurt dışından gelenler için işte... İstanbul'daki bir eğitim fakültesini okuyan ama il dışından gelen barınma sorunu çözememiş bir öğrenci varsa bu konuda bir desteğimiz olacak mı? Barınma desteğimiz.
Hocam, bu konuda İGEDER merkezimizde barınma ile ilgili sınırlı bir imkan oluşturacağız. Önemli olan burada adaylarımızın yer konusunda problem yaşıyorlarsa bu talebi bizlere iletmeleri ki biz aday yapan başvuru yapan her adayımızı arayıp bu noktada bir ihtiyaçların olup olmadığını soruyoruz. Bu anlamda bize geri dönüş yapan öğrencilerimiz, barınma noktasında problem yaşayan arkadaşlarımız olursa da İGEDER merkezimizde barınma ile ilgili ihtiyaçlarını bir nebze de olsa cevap vermeye, eyvallah, çalışacağız.
Hafta sonu oluyor değil mi program?
Derslerimiz hocam sadece cumartesi günü olacak. Tabii 3 yıllık bir akademik süreçten bahsediyoruz. Üniversiteleri zaten bir yoğunluk içerisinde olacak. Öğrencilerimizin çok fazla vakitlerini almayalım ama o cumartesi günü sabah başlayıp ortalama 17'ye kadar, 18'e kadar devam edecek bir birlikteliğimiz olsun istiyoruz. Burada tabii teorik ve uygulamalı dersler olacak cumartesi günü. Ancak bizim özellikle 5x5 görgü eğitimleri dediğimiz, öğrencilerin bireysel olarak yapmalarını istediğimiz, bunu da herhangi bir zamana, herhangi bir saate sınırlandırmadığımız, müsait oldukları zamanlarda gitmek istedikleri mekanın müsaitlik durumuna göre talep edeceğimiz bazı uygulamalı şeyler olacak, eğitimler olacak. Bu anlamda sadece cumartesi günü eğitimlerimiz olacak hocam. Özellikle, evet, sabah 9 gibi başlayıp akşam 16-17 belki, evet, şeyin dersin süresine göre maksimum 18'e kadar sürdürebilecek bir eğitim programı öğrencilerimizi bekliyor olacak.
Evet. Dersler dediniz programda. Bu programda Hangi dersler olacak ve program hakkında, kazanımlar hakkında bilgi verme şansımız var mı? Hem kazanımlar hem de dersler hakkında.
Hay hocam. Burada biz öğrencilerimizi sadece öğretmenlik mesleğine hazırlamak istemiyoruz açıkçası. Hmm. Çünkü bir de dünyanın gerçekleri var. Tarihsel bir süreç var, evet. Bir birikimimiz var. Bu birikimden de öğrencilerimiz hem haberdar olsunlar hem gelecek tasavvurlarını da, geleceği de, öğrenci yaklaşımlarını da ona göre şekillendirsin istiyoruz öğretmenlerimiz. Tabii üniversitede bir eğitim alıyorlar. Bizim temelde amacımız üniversite eğitimlerine destek vermek değil, öğretmenlik mesleğini daha iyi icra edebilecek imkanlarını, fırsatlarını artırmak. Bu anlamda okulun yanı sıra okuldaki ders dışı eğitimlerini desteklemek, dijital becerilerini, özellikle bu çağda dijital becerilerini etkin kullanması bir öğretmenin öğrenciyle olacak etkileşim ve iletişim süreçlerini daha verimli kılacaktır diyoruz ama burada üç temel başlığımız var kazanım açısından. Bir, ilim yönünden öğrencilere bir katkı sağlayalım. İkincisi, irfani yönü gelişsin, manevi açıdan da bir kazanım elde etsin. Çünkü öğrenciyle iletişimde malumunuz hocam, sizler daha iyi bilirsiniz. İlim açısından, bilgi birikimi açısından bir öğretmenimiz ne kadar donanıma sahip olursa olsun, öğrenciyle etkileşimde o transferi iyi sağlayamazsa, o birikimi öğrenciye aktarmada bazen istenilen seviyeye ulaşılmamış olabilir. Aynı zamanda da bir hüner yönü, bir becerilerini geliştirebileceği, özellikle bu çağda dediğimiz gibi o dijital becerilerini artıracak hüner, meziyet yönünü de artıralım istiyoruz hocam.
Eyvallah. Ben şu katılıyorum. Tasnif de çok güzel olmuş. Şöyle güzel olmuş. Şimdi eğitim fakültesinde çocuklarımız, gençlerimiz, biz de eğitim fakültesi mezunuyuz. Teorik bakımından çok güzel dersler alıyorlar. Sınıf yönetimi dersi, aktif öğretim dersi, öğretim yöntem ve teknikler dersi daha doğrusu, özel eğitim dersi. Şöyle hatırlıyorum hangi dersleri bize veriyorlardı diye. Materyal geliştirme dersi. Belki şimdi yeni uzaktan eğitim sürecinde iyi bir öğretmen, Web 2.0 araçları ve benzer gibi bir takım derse veriliyordur. Lakin bunların uygulayıcısı olan öğretmenin için sahip olması gereken en büyük donanım, en iyi donanım iletişim donanımı. Eğer öğretmen sosyal bir kişiliğe sahip değilse, iletişimi güçlü değilse, ne kadar iyi bir bilgiye sahip olursa olsun sahada başarısız oluyor. Ben sahada şunu çok gördüm. Nice eğitim fakültesi olup diplomayı birincilikle almış ama sınıf yönetimi becerisi eksik olduğu için okullarda başarısız olup daha sonra üniversitede akademiyi tercih etmiş, öğretim üyeliğini tercih etmiş birçok arkadaş tanıyorum. İkincisi, irfani dedik. Yani bu meslek diğer mesleklerden farklı olarak dürüstlüğü, doğruluğu, merhameti, şefkati çok daha fazla ihtiyaç hissettiren bir meslek. Çünkü merhamet sahibi olmayan bir öğretmen çocuklara merhamet öğretemez. Hürmet duygusu gelişmemiş bir öğretmen çocuklara hürmet öğretemez. Bunlar nasıl öğretilir? Rol model olarak öğretilir değil mi? Yani o irfani beceri sahip olmaz. Bir dönem değerler eğitimi dersi diye konulduğu dönemde çok tartışmalar vardı. Değerler eğitimi dediğimiz işte bu doğruluk, dürüstlük, işte merhamet, sevgi, şefkat, saygı, hürmet, işte bir takım dini ve irfani kültürümüze ait bir takım beklediklerimizi biz öğretebilir miyiz? Bunlar öğretmenin ötesinde bir öğretmenin kişiliğine giydirilmiş durumlardır. Öğrenci o kişiliğe bakarak doğruluğu, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı, merhameti anlar ve öğrenir. Giyimi, evet, kuşamı, kıyafeti, protokolü. İşte ya iletişim ustalığını. Şöyle bir sözümüz var bizim çok sık söylediğimiz. Sevgi, severek, saygı, sayarak, bir çocuğun değerli olduğunda değer vererek öğretebilirsiniz.
Evet, evet.
Bunu çoğaltabiliriz. Merhameti, merhamet göstererek öğretebiliriz. Şefkati, şefkat göstererek öğretebiliriz. Yoksa şefkat şudur çocuklar, iki nokta üst üste. Doğruluk iki nokta üst üste, dürüstlük iki nokta üst üste. Böyle bir öğretim şekli yok. Bunlar öğretmen tarafından uygulanır ve öğrenciye transfer edilir. Aile tarafından uygulanır, çocuğuna transfer edilecek. Veya toplum tarafından uygulanır. İşte yalan söyleme oğlum, yalan söylemek nedir iki nokta üst üste? Bu iki nokta üst üste deyip devam ettiğin, anlattığın şey boş şeyler.
Evet, özellikle hocam o ilkokul çağlarında ben hani kendi öğrenciliğim dönemine de döndüğümde en çok o dönemde bizi etkileyen böyle konuşmasıyla, giyim tarzıyla, belki biraz düşünceleriyle o ilkokulda, belki biraz da ortaokulu katarsak o dönemler öğrenci-öğretmen ilişkisinde öğrenciyi etkileyen çok önemli bir evre, süreç. Bu anlamda öğretmenlerin öğrenciye aktardığı her türlü bilgi de aslında öğrencide ilerleyen yaşlarda daha kalıcı hale geliyor. Elbette lisedeki eğitim, üniversitedeki eğitim teorik açıdan öğrencilere katkı sağlıyor, çok ciddi bir beceriler kazandırıyor ama şahsiyet transferi anlamında özellikle ilkokul dönemleri, belki biraz buna ortaokulu da katabiliriz ama bu dönemler şahsiyet transferi, ahlak transferi, belki bu anlamda bu transferleri yapabileceğimiz önemli bir evre. Tabii burada öğretmenlere düşen önemli vazife bunları biraz da uygulamalı olarak göstermek. Yani saygı şu şekilde gösterilir, giyim kuşam şu şekilde yapılır demek önemli belki ama bu anlamda öğrenci öğretmenin de bu karakteri, bu şahsiyeti görmüyorsa çok bir şey alamıyor, geri bildirim, geri kazanım alamıyor. Bu anlamda bu akademide hocam hakikaten öğrencilerimizin, öğretmen adaylarımızın daha doğrusu bu meziyetlerini geliştirebilecek birçok içerik oluşuyor. Bunlar tabii biraz da kişinin kendisinde var olması gereken, kendi iç dünyasından gönül rızasıyla ortaya çıkabilecek şeyler. Belki birçok şey eğitim vererek oluşmayabilir ama bu meziyetlerini kazanabileceği imkanlar var, fırsatlar var. Çok kıymetli hocalarımız var. Onların da eminim şahsiyet transferlerini gerçekleştirebilecekleri imkanları olacak. Öğrencilerimiz hem dediğiniz gibi ilim yönünden bir kazanım elde ederken irfani yönden de hakikaten bir kazanım elde etmeye çalışacaklar bu programda.
Çok teşekkür ederim. Üçüncü başlık hünar dediniz. Öğretmen sahip olması gereken beceri. Yani o hüner sahibi bir öğretmen olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz dediniz. İlim sahibi, irfan sahibi ve hüner sahibi. Güzel bir tasnif edilmiş. İlim kısmını üniversite halledecek. Sizler de İGEDER de takviye edecek elbette. Evet. Ama asıl irfani kesimli üçüncü kısım, hüner kısmı İGEDER'in geleceğin öğretmen akademisine en büyük vazife burada düşüyor.
Evet, ben burada biraz da derslere de hani hem ilim yönünden de değinmiş olalım istiyorum hocam. Buyurun. Özellikle akademimizde birinci yıl, ikinci yıl ders dönemi olmuş olacak. Burada hem dersler, seminerler şeklinde icra edilmiş olacak. Hem dersler dışında da bir temel düzeyde bir öğretmen adayının o gelenekten geleceği bir birikim aktarımını da araştırdığında, incelediğinde kelimelere, anlamlara, manalara aşina olsun arzusuyla, amacıyla da temel düzeyde Arapça ve Osmanlıca eğitimi de verelim istiyoruz hocam. Burada çünkü o birikimin bu döneme taşınmasında özellikle Türkçemizde de Arapçadan çevrilen birçok kelimemiz var. Aşinalığın da bu anlamda önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında hocam öğrenciye bir dünya tarihine giriş isminde bir dersimiz olacak. Dünya tarihine giriş. Bu anlamda hakikaten bu konuyu Türkiye'de alanında uzman diyebileceğimiz, bu alanda söz sahibi olabilecek belki birkaç hocamızdan birisi olan Profesör Tahsin Görgün hocamızdan çok öğrencilerimiz güzel istifade etmiş olacaklar. Tahsin hocamız tabii yoğun bir programdan çıkarak bu programı da kabul etmiş oldu. Buradan da
kendisine... Bu arada programlar yüz yüzeydi değil mi?
Yüz yüze olacak. Evet. Biz pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl online olarak bir akademi programı icra etmiştik. Sizler de iştirak etmiştiniz o programı. Evet. İnşallah bu dönem yüz yüze yapmış olacağız. Dediğimiz gibi hocam Tahsin Görgün hocamız mesela dünya tarihine giriş dersiyle bizlerle olacak. Bir tarihi birikimimiz var demiştik. Modern Türkiye tarihi özellikle süper. Cumhuriyet döneminden günümüze kadar Türkiye'deki siyasal süreç, eğitimi etkileyen siyasal süreçler, bu anlamda kırılma noktaları neler? Vahdettin Işık hocamız, Doktor Vahdettin Işık hocamız da bu konuyu bizlerle işlemiş olacak hocam. Biz tabii yeri gelmişken belki ona da değinmiş olacağız. Dersler dışında okumalar da yapmaya çalışacağız öğrencilerle. İnşallah
okumalar tabii kitap takip edecek.
Kitaplarımız olacak.
Belli başlı söyleyebilir misiniz?
Hocam belli başlı kitaplarımız var. Onları da ifade
geçen
etmiş olalım.
Geçen sene daha çok Nurettin Topçu okumalar yapmıştık herhalde.
Nurettin Topçu, Matürke.
Alparslan hocanın sağ olsun. O alanda çok kendini geliştirdi.
Evet, onların iyi katkılarını
belki takviyeler de yapmışızdır. Evet, kitap okumalar çok önemli.
Evet, burada mesela Tahsin Görgün hocamızın dersi dışında kitap okumalarıyla da mesela dünya tarihiyle ilgili Dünya Tarihini Yeniden Düşünmek isimli bir eserimiz var. Avrupa'nın icadı, ondan sonra modernleşmenin paradoksları, cumhuriyetin tarihi, İslam düşüncesi gibi, insan nedir, İslam düşüncesinde insan tasavvurları gibi yaklaşık 20 civarında bir eser okunmuş olacak hocam 2 yıllık süreçte. Derslere tekrardan dönmüş olursak,
bu seçilmiş olan kitaplar gençlerin daha çok fikri yapılarını süslemek.
Evet, şu anda ilim sürecinde.
Evet, o ilim sürecinde besleyici olan kitaplar. Farklı bakış açıları oluşturacak,
evet,
kitaplar.
Evet, kesinlikle hocam.
Biraz beceriye dönük değil de biraz onlara zenginlik katacak kitaplar,
evet,
olacak.
Beceriye, evet, dönük eğitimlerimiz ikinci yılında olacak, evet, hocam. Burada da atölye başlıklarıyla yapmış olacağız. Bunlar dışında hocam öğrencilerimiz bir İslami ilimlere giriş dersi alsınlar arzusundayız. Mesela modern düşüncede insan ve İslam düşüncesi ismiyle bir dersimiz olacak. Akabinde tarihsel toplumsal boyutuyla eğitim diye bir başlığımız var. Bir başlığımızda mesela özellikle ifade etmiştik, gelenekten geleceğe eğitim düşüncesi ismiyle bir başlığımız daha var. Burada derslerimizden bir tanesi de hocam, gençlik üzerinde yapılan araştırmalar. Bunları da bir hocamız eşliğinde öğrencilerimizle istişare edeceğiz. Günümüzde tabii araştırma imkanları had safhaya ulaştı. Çok da önemli araştırma bulguları geliyor. Özellikle SETA'dan, SEKAM'dan, bu tür kurumlardan çok güzel gençlik araştırmaları,
sağ olsunlar, verileri yani gerçekten geliyor. Bu tip kuruluşlar ciddi anlamda araştırma ürünleri piyasaya sunuyorlar. Onları iyi takip etmek lazım.
Biz bu araştırmalarımızdan da hem öğrencilerimizi haberdar edelim hem de o araştırmaları biraz, çünkü gençliği araştırmak bu açıdan önemli hocam. Çünkü öğrencilerimiz öğretmen olduklarında çok farklı bir genç nesille belki karşılaşacak.
Tabii.
Aradaki teknolojinin vesaire süreçlerin ilerlemesiyle makas açılmasın diye bu anlamda bilinçlerimizi güncelde tutalım istiyoruz. Derslerden, kitaplardan biraz bahsetmiş olduk hocam. Bir de hüner, o becerilerin geliştirebilecekleri çalışmalar, atölye çalışmaları da olacak. Burada özellikle öğretmen liderliği ve insan ilişkileri yönetimi diye bir becerilerini geliştirecek. Etkili planlama ve organizasyon, evet, başlığımız var. Evet. Okullarda projeler hazırlama ile ilgili bir eğitimimiz olacak. Etkili sunum teknikleri bu anlamda olacak. Görsel tasarım atölyesi, Photoshop ya da Prezi gibi uygulamaları burada öğrencilerimiz.
Evet, onlar öğretim materyali hazırlama, sunum hazırlama, işte sınıfta etkili bir sunum yapma, işte bunlar önemli beceriler gerçekten. Buyurun.
Kesinlikle hocam. Bir yani mobil eğitim uygulamaları özellikle gençler ve bizlerin de elinden düşürmediği telefonun öğrenciler nazarından da etkin kullanımını sağlayacak. İleri ofis becerileri gibi o hüner yönünü arttırmaya yönelik, katkı sağlamaya yönelik atölye çalışmaları da olacak hocam dersler içerisinde. Tabii derslerden, atölyelerden ve kitap tahlillerinden bahsetmiş olduk. Bir de film analizlerini, onu da eklemek istiyorum hocam. Burada özellikle yabancı film eserleri bu anlamda Türkiye'de hem dünyada da farklı eserler var. Oradan da yaklaşık 2 yıllık süreçte bizim hedefimiz 4 film analizini her dönemde bir film olacak şekilde öğrencilerimizle beraber izleyelim. Beraberce bir hocamızın eşliğinde de tahlilini etkileşimli bir şekilde yapalım istiyoruz hocam.
Son zamanlarda film tahlili, film okuma, kısa filmleri sınıfa taşıyarak dersi zenginleştirme veya bir öğretmenin fikriyatını veya bir eğitim esnasında vermek istediğim birçok şeyi bir film üzerinden vermek suretiyle daha kısa ve kalıcı olduğunu ben defaatlerce gördüm. Ben de bütün sunumlarımda, slaytlarımda artık kısa filmler kullanıyorum veya uzun metrajlı filmlerde keserek, oradaki olayı inceleyerek, tahlil ederek veya tahmin etmesini sağlayarak bir beceri kazandırmaya çalışıyorum. Daha etkileyici oluyor. Tabii biraz önce söylediğiniz gibi çekilen filmden çoğu yabancı sinema sektörüne ait. Türk milli eğitimini, kültürünü maalesef yansıtmıyor. Bundan dolayı üzüntülüyüz. Bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimizden böyle sermayesi güçlü olanlar sinema sektöründe bir eğitim filmi, bir öğretmeni heyecanlandıracak, aşkını artıracak, sınıfa koşarak girmesini sağlayacak nice karakterlerimiz var bizim. O karakterler sinemaya yedi güzel insanı döktüğümüz gibi dökebilsek
kesinlikle yeter. Hocam çok güzel.
Yedi güzel insanda bile birçok kare film sahnesini taşınabilir. Yani bizim eğitim sahnemize taşıyabileceğimiz kareler var orada. Tabii bunu söylerken de yine sinema sektöründe alınan mesafenin de farkındayım. Son 5-6 senedir Türkiye'de sinema sektöründe özellikle artık bir TRT'ye baktığımızda her ailenin izleyebileceği güzel filmler var.
Evet.
Tarihi filmler var. Onlardan bile sınıfa taşıyacağımız, bir tarih öğretmenin sınıfa taşıyacağı filmler, kesitler oluşturulabilir. Bir din kültür ahlak bilgisi öğretmeni çağrı filmini veya bir yakın tarihi anlatan bir öğretmenin Ömer Muhtar filmini kısa kısa sınıfta okunmasını sağlayarak bir mücadeleyi, bir Trablusgarp mücadelesini ve İtalyanların işgali karşısındaki yerli müdafaayı nasıl anlatılabilir. İşte Türkiye'de bununla ilgili bir takım filmler var, Kurtuluş filmi gibi. Bunların hepsi gerçekten önemli. Çanakkale filmleri, artık günümüzde Kutul Amare bizim son zamanlarda izlediğimiz. Diriliş Ertuğrul, işte Kuruluş Osman, Abdülhamit bunlar gerçekten önemli. Yani gerçekten sinema sektörü üzerinden, filmler üzerinden bir öğretmen sınıfa çok şey taşıyabilir hayata dair. Anlatmak istediğini de kısa öz bir şekilde en güzel bir şekilde anlatabilir. Bu anlamda doğru bir tercih yapılmış. Ben teşekkür ediyorum. Sevdiğim bir olay çünkü. Tabii bu arada gençlere kısa yani öğretmen adaylarımıza bir takım becerilerin yanında hobiler de kazandırmak lazım. Mesela ben coğrafya öğretmeniyim. Günümüzde coğrafya öğretmeninin dışında bir atölye öğretmeni de olmak isterdim. Bir hobimin olmasını isterdim. Mesela bir satranç antrenörü, yani satrancın yapmayı bir hobi olmasını veya bir akıl oyunları hobim olmasını isterdim. Veya bir sanatla alakalı bir hobimin olmasını isterdim. Çünkü gençler bu tip boş zamanların anlamlı bir şekilde geçirebilecekleri hobileri de öğretmenin kazandırması gerekiyor. Coğrafya veya fizik, kimya. Mesela bir fizik öğretmeni, kimya öğretmeni, biyoloji öğretmeni aynı zamanda deney yönünü güçlendirmeli. Laboratuvardan çıkmayacak, basit şeylerle çocuklara deney yapabilecek, onları kazanımlarının çabuk öğrenimi sağlayacak bir beceri sahip olması isterim. Benim matematik öğretmeni diyeceğim, ben yanıma akıl oyunları olmazsa olmaz.
Evet,
matematik öğretmeni, bu beceriyi kazanmış olmam. Dolayısıyla satranç, akıl oyunları, robotik kodlama gibi işte ahşap, günümüzde çok ahşap tekniği, mesela tesip, hat, yani bir öğretmen bu beceriyi de veya uygun şekilde enstrüman çalmak kişine uygun, bunları da aslında yine verebilmek lazım. Çünkü günümüzün öğrencileri sadece derse girdiğinde bir fiziği, kimyayı, matematiği, coğrafyayı, işte sınıf öğretmenliğindeki ilgili dersleri anlatan bir öğretmen ötesinde bu tip hobilerle varlığını gösteren öğretmenlerden daha çok hoşnut oluyorlar. Şöyle siz de biz de düşünün, bakın en çok dışarıda birlikte oyun oynadığınız öğretmen ön plana çıkıyor. İşte beraber top oynadınız, basket oynadınız, voleybol oynadınız veya birlikte geziye gittiniz, tarihi, kültürel, doğa gezisine gittiniz, müze ziyaretine gittiğiniz öğretmeniniz aklınızda kalıyor. Yoksa sınıfta girip dersini anlatıp çıkan öğretmen sizin için unutulan bir öğretmen.
Tam bahsettiğiniz konuyla ilgili hocam, bizim sosyo-kültürel görgü 5x5 dediğimiz bir akademide bir değindiğimiz mesele daha var. Burada da hem okumanın hem gezmenin görgüyü arttıracağını da düşünüyoruz, inanıyoruz. Bu anlamda adaylardan her birinin en az 5 mekanı, 5 eğitim ortamını, 5 sanat, spor, 5 akademik ve kültürel etkinliği ve 5 insan olmak üzere bunlarla bir araya gelmesi, yüz yüze görüşebilmesi, bu programlara katılmasını istiyoruz. Mesela 5 mekanla ilgili hocam, İstanbul içinde veya dışında bir tarihsel veya toplumsal hususiyeti olan mekanı ziyaret edebilir. Biz
çok
bunu
güzel.
Öğrencimizde çok bekliyoruz, güzel. Bekleyeceğiz de. Mesela 5 eğitim ortamını ziyaret etmesini istiyoruz. 5 farklı eğitim ortamını. Bu bir köy okulu olabilir, bir meslek iş eğitimi okulu olabilir, birleştirilmiş bir sınıf ortamı olabilir. Onun dışında 5 sanat veya spor dalınla ilgili bir etkinliğe, bir çalışmaya katılmasını istiyoruz. 5 akademik veya kültürel etkinliğin içerisinde yer alsın istiyoruz. Bu bir sempozyum olabilir, bir kongre olabilir, bir panel gidebilir, sergi açılışına vesaire buraya katılmalarını istiyoruz. Burada en önemli ya da en değer verdiğimiz hususlardan birisi de 5 insan kısmı. Burada da hem okumalar hem de yüz yüze ziyaretler yoluyla insanlar üzerinde iz bırakan eğitimcilerle, büyüklerimizle diye ifade ediyorum ben. Bu anlamda öğrenciler üzerinde hem yazısı kalemiyle hem sözüyle hem duruşuyla iz bırakan insanlarla bir araya gelsin istiyoruz. Tabii biz akademi içerisinde düşündüğümüz, hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz her şeyi öğrenciye vermemiz mümkün değil. Hem zaman açısından böyle bir imkanımız yok ama öğrencilerimiz akademi dışında, dersler dışında, hayatın diğer alanlarında farklı zaman meşgaleleri buluyor. Bu zaman meşgaleleri içerisinde bu arzu ettiğimiz 5x5 sosyokültürel görgü çalışmalarında da bulunsunlar istiyoruz. Zaman onlara ait, mekan onlara ait.
Çok güzel.
Kendi ilgi ve alakalarını, kendi mutlu olabilecekleri, istedikleri alanlar neresiyse oraya teksif olsunlar istiyoruz. Burada da insan model, insanı model alacak hocalarımızla, büyüklerimizle de bir araya gelmeleri, özellikle o bahsettiğimiz şahsiyet transferi açısından öğrencilerin hayal ettikleri insan formunu, insan modelini karşılarında görmeleri, onunla konuşmaları, hakikaten böyle bir insan varmış, böyle bir insan var olabiliyormuş düşüncesini daha böyle kendilerinde yer ettirmiş olacak diye düşünüyoruz hocam.
Çok güzel ifade ettiniz. Yani benim de söylemek istediğim buydu. Çünkü öğretmenlik, başında da söylediniz ya, hayata hazırlamak. Öğretmen çocuk da hayata hazırlar. Hayatın içinden bir takım olayları inceleyen, bunu içselleştiren bir öğretmen gittiği okulda da bu şekilde yapacaktır. Bu anlamda çevre analizi çok önemli. Yani çevre analiz dediğimiz hadise bu işte. O çevredeki tarihi şahsiyetler, yaşayan bilge insanlar, o çevrenin müzesi, o çevrenin doğası, o çevrenin akarsuyu, o çevrenin gölü, işte kütüphanesi, camisi, hanı, hamamı, bunların hepsini tanıyan, bilen öğretmen olarak bir fizik dersine girdiğinde, matematik dersine girdiğinde bu çevreyi de etkin bir şekilde kullanan öğretmen dersi eğlenceli geçer. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor: çocuklar ne istiyor öğretmenden biliyor musunuz?
Evet hocam.
Bir sevgi istiyorlar, iki de eğlenceli ders. Başka bir şey istemiyorlar. İkisi de günümüzde artık zor. Herkes sevgisini cömertçe verebiliyor mu? Şefkatini. İçine şefkatiyle birlikte sevgi çok zor. Yani seviyorum demek de bu iş olmuyor.
Kesinlikle. Hatırlarsanız hocam, özellikle sosyal medyada bazı öğretmenlerin öğrencilerini sınıfa alırken farklı yani, danslarla, farklı ritüellerle sınıfa alıyor. Bu hakikaten böyle, ben bile izlediğimde yani böyle değil bir mi? Keyif alıyorum, böyle bir içim ısınıyor. Öğrenciler açısından çok güzel bir birliktelik oluyor hoca-öğrenci ilişkisi açısından.
Evet.
Bunların alternatiflerini geliştirmek, imkanlarını artırmak lazım hakikaten hocam.
İşte burada öğretmenin işte o geliştireceğimiz becerilerin içerisinde bu çok kıymetli bir şey. Yani bugün yani bu İGEDER'in Geleceğin Öğretmen Akademisi'nde 3 yıl havayı solumuş bir öğretmeni düşünüyorum. İster özel okula gitsin, isterse resmi okula gitsin, vatanımızın her bir köşesindeki çocuklar o öğretmenlerden çok mutlu olacaktır, çok keyifli vakit geçirecektir. Çünkü günümüzün çocuklarının beklentileri daha fazla. İki, günümüzün çocuklarının bir takım zafiyetleri var. Artık dur deyince durmayan, çiçek ol deyince çiçek olmayan veya her şeyde ikna olmak isteyen, her şeyi sorgulayan, biraz da şımarıklığın olduğu çocuklar. Hala bozulmamış çocuklar kimler biliyor musunuz? Kırsal kesimdeki çocuklar, köy çocukları. Yani bazen hayıflanıyorum bir köy okulunda öğretmenlik yapmadığım için. Köylere gittiğim zaman o köy çocuklarının, ben öz okulcuyum ama burada bir samimi itiraf edeyim. İyi bir öğretmen olmak istiyorsam eğer önce köyden başlarım. O köy çocuklarına dokunurum.
Evet hocam.
Niye söyleyeceksiniz? Grigori Petrov'un yazdığı İdeal Öğretmen'de bir kitap var. Yani çok ince bir kitap. Orada üniversitedeki bir profesör, üniversiteyi kazanmış gelmiş gençlere bakıyor. Bu daha 1800 yıllarda, bu yeni bir şey. 1919. başlarında. Gençlerin niteliğine bakıyor. Diyor ki bunların hiçbir tanesi de Moskova'ya bilime hiçbir hayır gelmez diyor. Tamamen elit kesimin zengin şımarık çocuklar üniversiteyi kazandığını görüyor. Yüzü yanmış, güneşin yaktığı, mücadeleci çocuklar üniversiteye tabii gidemiyor. O dönemde dünyanın her tarafında iyi veya kötü yokluk var.
Evet.
Sadece elit kesim var. Diğer büyük bir kesim kırsal kesimde yaşıyor. Çaba sarf ediyor. Bilime yönlendirmeye çalışıyor. Bak bu 100 yıl önce. Şimdi aslında halen öyle.
Evet hala öyle. Hala öyle. İmkanlar artsa da.
Bırakıyor üniversitede hocalığı. Ben diyor ki köyüme döneceğim. Diyorlar ki çok özür, aptal mısın sen? Sen profesör olmuşsun, akademisyensin. Yok diyor, ben bu haliyle öğretmenlik yapamıyorum. Öğretim üyeliği yapamıyorum zaten. Mesleğimi yapamıyorum ki. Karşımda benim derdimi anlayacak, beni anlayacak çocuk yok, genç yok. Üniversite genci yok. Ben bilim insanı yetiştirmek istiyorum ama geliyorum nitelik çok zayıf. Adam köyüne dönüyor. Köy okulunda muallimlik yaparak ilkokul, ortaokul hazırlıyor, üniversiteye gönderiyor. Onun yetiştirdiği çocuklar bilim akademisini oluşturuyor.
Kesinlikle o ilkokul, ortaokul ya, süreçleri bu denli etkili
hocam. Hocam, Ayhan hocam, şehir çocukları çikolata çocuğu.
Eyvallah hocam.
Bizim çocuklar çikolata çocuğu artık. Bunlarda mücadele ruhu çıkmaz. Bunlarda vatansever duyguları zayıf gelişir. Üzülüyorum şimdi Erkan Radyo diyecek de Nur Hoca ne yapıyor?
Ya hocam.
Şimdi her geçen gün şehirleştiğimiz bir ortamda değerlerimiz alt üst olduğu, materyalizm ön plana çıktığı. Hala gidin hocam köye. İstanbul'un biraz uzaklaşın bir köye gidin. O iletişim orada görürsünüz. Bizim şehir çocuklarını göremezsiniz o iletişim.
Kesinlikle. Hocam kapı komşumuzu tanımadığımız bir hayatın içindeyiz şu anda. Yani,
değil mi? Aynen öyleyiz. Evet. Gözünüzün içine bakarlar. Gözünün içine bakarak konuşurlar. Bizim şehir çocukları kafalar aşağıya bakarak konuşur.
Kesinlikle. Git
hemen sana buyurun efendim oturun. Size ne ikram edeyim der. Bizim çocuklar bunu bile diyemez.
Hemen odasına geçmeye.
Tabii. İki gider çay demler sana altın sıfır öğrencisi. Ben bunları gördüğüm için söylüyorum hocam. Üç, problemi hemen çözer. Müdürün nerede? Nöbetçi öğrenciyse karşılaştığın sizi. Müdürüm dışarı çıkmıştı. Siz oturun efendim hemen davet edeyim geleyim der.
Bir karşılama, bir görgü şeyi de sunuyor.
Beş, bence. Önüne hangi kitabı koyarsanız koyun teşekkür eder size. Hediye olarak arada çikolata verseniz şükranla size bağlanır. Ben bizimkiler çikolata veriyoruz. Şeker veriyoruz. Başını defaatle yoksuyoruz. Öpüyoruz. Aferin diyoruz. Cömertçe dağıtıyoruz. Anası bir taraftan, babası bir taraftan, öğretmen bir taraftan yükleniyoruz. Bunları alamıyoruz.
Kesinlikle.
Liderlik sıfır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ve bu coğrafyada yaşayan, zorlukla yaşadığımız bildiğimiz için biraz aslında köye göndereceğimiz öğretmenler daha nitelikli olmalı. Onun için öğretmen akademisi çıkan arkadaşlarımıza tavsiyem de şu olur. Öyle nitelikli hazırlanın ki, öyle ustaların elinde yetişin ki köye gittiğiniz zaman o çocuklara öyle bir dokunun ki onlar sizi daha iyi temsil ederler. Saf, arı, duru. Anne babaya gelelim. Öğretmen hürmet. Yaşına bakmaz. Evli misin, bekar mısın demez. Bu muallim, muallim de hürmet eder.
Anadolu'da 70 yaş, daha
Anadolu'da
fazla.
Budur.
Evet.
Şehirde hocam daha toy, çocuk, genç. Ne verecek ki benim çocuğuma?
Çoğu veli güvenmiyor hocam. Güvenmiyor işte, bile öğretmen.
Dolayısıyla şehirle kırsal arasında öğretmenlik yapman da başka bir keyfi var. Kırsal kesimdeki çocuk hürmet eder, aile saygı gösterir. Öğretmen oranın lideridir. Dolayısıyla temsil kabiliyeti yüksek.
Özel günlerde böyle tabii, yemek hazırlayıp tabii. Öğretmenin evine bile
dolayısıyla
götüren.
Dolayısıyla giyimi, kuşamı, temsil kabiliyeti. Ama ne yapıyor şimdi bizim köye giden genç öğretmenler? Sandaletle köye gidiyorlar. Şortla köye gidiyorlar. Kültürden uzak. Oranın giyiminden, kuşamından uzak. Dilinden uzak. Köye gidiyorsun. Bir bakıyor ya bu kim ya?
Bir an nereden önce de o zorunlu ders süreçlerini tamamlayıp atamayı bir an önce şehir merkezlerine.
Bir an önce de işte şehre dönmek içinde dönmeye. Hayal kuruyor. Köye de hiç katkı sunamıyor. Bu da kötü bir şey. Ama bilse ki o köy çocuğundan sınıftaki 20 taneden 2-3 tanesi bir devlet adamı olacak. İyi bir bilim insanı olacak. O kabiliyet o sınıfta var. Şehir çocuğundaki aynı orandaki aynı zeka düzeyinden daha fazla mesafe alacağını bilse orada daha fazla katkı sunar.
Kesinlikle. Zaten şeylere baktığımızda hocam üniversite evet. Sınavlarına, diğer sınavlara.
İşte birincilerin hikayesi hocam.
Birincilerin hikayeleri görülüyor
o
açıkçası.
İşte çoban.
Yani hatta çok güzel espriler de dolaşmıştı. Bir tanesi aklımda hocam.
Evet,
dershaneye giden bir öğrenci, ya dershaneye vereceğim parayla 2-3 tane inek alayım, çobanlık yapayım, daha iyi o zaman ben bu sınavları başarmış olurum diye belirtiyorlar. Yani. Hakikaten o eğitim sürecinde zaman, mekan, bunlar önemli ama çok da belirleyici değil hocam.
Evet.
Açıkçası.
Dolayısıyla aslında nitelikli bir öğretmen yetiştirdiğimizde, donanımlı bir öğretmen yetiştirdiğimizde, nereye giderse gitsin, yüreğinde bu sevdayı taşıyan bir meslektaşımız, sınıfına girdiğinde hangi sınıfta kaç öğrenci olursa olsun, içerisinde 3-4 tane üstün zekalı, kabiliyetli, topluma lider olabilecek öğrenci var ama kim deyip hepsine ayrı ayrı özel yatırım yaptığında, işte o içerisinde kimse o bir gün topluma katkı sunacak.
Bizim temel maksadımız da hocam.
Evet.
Yani öğretmen adaylarımız, öğrencilerimiz bu meseleyi dert edinsinler. Bir dava edinsinler.
Bir dava edinsinler.
Yani dert edinen öğrenci de Türkiye'nin veya dünyanın hangi iklimine, hangi şartlarına uygun olursa olsun gönderdiğinizde ya da oraya da bir eğitim çalışması içerisinde yer aldığında elinden gelen gayreti çok rahat gösterecek.
Evet.
Önemli olan biz o sevdayı, o öğretme aşkını, o öğrenciye bir şeyleri transfer etme heyecanını adaylarımıza aşılayabilelim. Adaylarımızın kendi vicdanlarıyla baş başa kaldıklarında 3 öğrenci, 5 öğrenci herhangi bir sayıya bakmadan meselelere daha böyle vicdani bakarak, evet, öğrencilerini kuşatmalarını istiyoruz hocam.
Çok doğru söylediniz. Şimdi ağaç meyvesinden belli olur değil mi?
Kesinlikle.
Bir hocanın da kemalatı, mükemmeli talebesinden belli olur. Şimdi Nurettin Topçu anıyoruz, Mahir'iz anıyoruz ama onun yetiştirdiği talebelere bakınca da onun o talebelerin topluma kattığı değeri düşünerek de Nurettin Topçu üzerine 40 yıl geçince hala anıyoruz. Böyle bir şey mi bahsedecek?
Evet.
Yani dolayısıyla işte buradaki vazife, bu öğretme akademideki vazife çok kıymetli. Tabii Mehmet Akif Ersoy'un bir sözü hemen aklıma geldi. Muallim şöyle tarif ediyor Mehmet Akif şiirinde: muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı. Burada edep de, liyakat de. Liyakat işte o sizin söylediğiniz o ilim kısmı.
Evet.
İrfani,
evet,
kısım, o edep kısmı. İşte o hüner kısmı, o vicdan kısmı değil mi? Aslında güzel bir tasnif yapılmış. Peki gelelim, burs var mı?
Burs var hocam. Özellikle öğrencilerimizin İstanbul'da okumaları, İstanbul'un tabii maddi anlamda da bir,
evet,
külfet şeyi var, ihtiyaçları var. Hem barınma ihtiyacına hem eğitimlerine destek sağlayacak. İhtiyaçlarına belki çok olmayacak ama bir nebzede destek olmak maksadıyla,
evet,
bir burs imkanı açmış olacağız. Tabii bir bütçesel süreci öğrencilerin takip etmesi, bunları İstanbul'da yürütmesi bizim vereceğimiz bursla yeterli olmayacak. Ancak öğretmen adaylarımızsa biz bu anlamda hem eğitim süreçlerine destek sağlayacak bir burs, onun dışında öğretmenlerimiz belki eğitim süreçlerinde kitap okumalarıyla, gezi ve ziyaretleriyle bu anlamdaki ihtiyaçlarına destek çıkabileceğimiz, eğitimlerine destek bursu açabiliriz. Özellikle 2 yıllık, 3 yıllık süreçte bir burs imkanı açacağız. Belki ondan sonraki süreçte ya da ara, mesela yaz döneminde bir öğrencimiz okulların olmadığı zaman da yurt dışında arzu edeceği bir ülkeye gitmek istedi. Oradaki ülkenin eğitim süreçlerini yerinde görmek, müşahede etmek istediğinde biz bu anlamda İGEDAR olarak öğrencilerimizi destekleyelim, teşvik edelim. Eğitim anlamında, bütçe anlamında da imkanlar nispetinde destek sağlayalım.
İnşallah.
Öğrencimiz gitsin, uygulamalı olarak görmüş olsun çalışmaları,
eyvallah,
yerinde.
Peki bu Geleceğin Öğretmeni Akademisi'nin uygulama koordinatörü zatenniz Ayhan Yılmaz.
Evet.
Peki genel koordinatörü var mı? Kimdir?
Hocam İGEDAR ailesi olarak süreçte yaklaşık bir kurulumuz var hocam. Bu kurulumuzun akademik koordinatörünü Marmara Üniversitesi'nden Yusuf Alpaydın hocamız yürütüyor. Sağ olsun, çok istifade ediyoruz kendisinden. Hakikaten Geleceğin Öğretmeni Akademisi'nin muhteva yönünden, içerik yönünden neler olabileceğine dair çok güzel katkıları oldu hocamızın bize. Aynı zamanda İGEDER Başkanımızın da desteklerini, katkılarını alıyoruz Esat Demirci Başkanımızdan.
Evet, Mahmut Esat Demirci Mahmut Bey sağ Esat olsun. Gayret ediyor. Aynı zamanda kendisi doktorasını bitirmek üzere herhalde. O da bir doktor öğretim görevlisi
olacak. Yoğun bir çalışma içerisinde. Aynı zamanda Başkan Yardımcımız İsmail Ramazanoğlu Bey de bu anlamda yoğun mesaisini bu akademi için harcıyorlar. Tabii akademi süreciyle ilgili desteklerini her zaman hissettiğimiz, bu anlamda bir özel okulda genel müdür olan İdris Topçuoğlu abimizi, hocamızı da unutmamak
evet,
lazım. Hakikaten uzun yıllardır kendisiyle çalışma fırsatı da elde etmiş olduk. Bu anlamda hocalarımızın katkıları çok iyi. İnşallah böyle de devam edecek.
İnşallah. Son bir sorum olsun. Onunla bitirelim. Süremin de bittiğinin farkındayım. Öğrenme ve öğretim yaklaşımlarıyla ilgili neler var? Hangi yaklaşımları bu süreç içerisinde paylaşacağız?
Hocam 7 temel başlığımız evet. var. Bu anlamda birinci başlığımız sosyal öğrenme. Öğrencilerimiz akademiye başladıklarında uygulama koordinatörü olarak bendeniz sadece öğrencilerle iletişim halinde olmayacağım. Bir hocalarımızla da iletişim halinde olacaklar ama onlarla ilgilenebilecek. Örnek veriyorum her 10 kişiye bir rehber hocamızı vermiş olacağız. Bilişsel odaklanma başlığıyla kitap okuma ve tahlili olacak ikinci başlığımız. Duyuşsal odaklı bir başlığımız var odaklanmada. Bu da sene başında ve dönem arası kamplarla eğitim dışında böyle bir gece beraber vakit geçirmiş
çok
olacağız
güzel.
Hocam. Görgü etkinliklerini ifade etmiştik.
Evet,
sanat,
önemli.
Spor
evet.
vesaire. Onun dışında üreterek öğrenme başlığımız var. Beşinci başlığımız. Burada da makale, oyun ve materyal üretme ile ilgili bir talebimiz olacak öğrencilerden.
Evet.
En önemli başlıklarımızdan bir tanesi de deneyimsel öğrenme. Hı-hı. Burada da üçüncü yılda öğrencilerimiz yaygın eğitim ismini verdiğimiz bir süreçte özel okullarda staj yapmış olacak. Bunlarla ilgili de bir geri bildirim. Yedinci başlığımız. Geri bildirim isteyeceğiz. Video kaydıyla öğretim analizi başlığımız var. Burada da öğrencilerimizden geri bildirim alarak 3 yılı nitelikli, verimli bir şekilde herkesin arzu ettiği beklentileri, cevaplar buldu. Bir akademi programı inşallah icra edilecek hocam.
İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Efendim kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün Eğitim Dünyası programında İGEDER'imizin yani İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin bir programından bahsettik. Geleceğin Öğretmeni Akademisi programından bahsettik. Gelecekte öğretmen olacak meslektaşlarımıza İGEDER nasıl bir katkı sunuyor? Mesleki gelişim nasıl katkı sunuyor? Bununla ilgili programın koordinatörü, akademi koordinatörü, uygulama koordinatörü Ayhan Yılmaz Beyefendi kardeşimizden bilgiler aldı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir hasbihal oldu, sohbet oldu. Efendim, bir sonraki Eğitim Dünyası programında buluşmak dileğiyle kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz.